Hoş geldiniz Medyaskop ekranlarına. Bugün 2 Mayıs Perşembe. Gözler tabii ki Ankara'da yaklaşık bir saat sonra AK Parti Genel Merkezi'nde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la CHP lideri Özgür Özel arasında yapılacak görüşmede. Masada çok başlık olacak öğrendiğimiz kadarıyla. Onları da birazdan size aktaracağım ama bugün neler konuşacağız? O hazırladığımız grafik bir ekrana gelsin istiyorum. Hemen size konu başlıklarımızı söyleyeyim. Dün tabii 1 Mayıs'tı. 1 Mayıs'ta çok sayıda gözaltı oldu. DİSK, KESK ve diğer sendikalar Taksim'e yürüyelim dediler. Bir ay önceden aslında yapmışlardı bu duyuruyu. CHP heyeti de Taksim'e yürürlerse arkalarında olacağız dediler. Fakat dün Taksim'e yürümekten vazgeçildi. Bu konu hakkında sosyal medyada da çok yazılıyor, çiziliyor. Eleştiriler var, hem sendikalara var hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ne var. Taksim'e niye gidemediler, neden işçileri yalnız bıraktılar diye. Bu konuda sosyal medya ne düşünüyor? Yayının sonunda Ali Deniz Çakır'la birlikte konuşacağız. Ama bugün ana başlığımız beklenen görüşmeye artık dakikalar kaldı. 60 dakika var, 59 dakika var. O görüşmeden neler çıkacak? Görüşmenin sonuçları neler olacak? Çok sayıda kulis bilgisi var. İktidara yakın gazeteciler bir takım açıklamalar yapıyorlar, yazılar yazıyorlar. Önemli yazılar da bunlar. Dolayısıyla bunları değerlendireceğiz birazdan Nesrin Nas ve gazeteci Murat Aksoy ile birlikte. Ve iktidarın anayasa mesaisi bugünkü görüşmede de yeni anayasa, sivil anayasa başlığının masada olmasını bekliyoruz. Numan Kurtulmuş'un partilere ziyaretleri sürüyor biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde CHP'yi ziyaret etmişti. Bugün de DEM Partisi, Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin meclis gruplarını ziyaret etti. Hemen bu ekranı gönderelim. Ben de Özgecan'a hoş geldin diyeyim. Özgecan'dan diğer bilgileri alalım. Özgecan merhaba. Sanırım sesin kapalı.
Bu sefer açıktı evet. Ama duyabiliyor musunuz beni?
Duyabiliyorum gayet. Hoş geldin tekrar. Tamam. Buyur sana bırakayım sözü, neler anlatırsın?
Senem, ben şu an yayınımıza mecliste İYİ Parti'nin grup odasından bağlanıyorum. Bugün mecliste hareketli bir gündü ve hareketli olmaya da senin de belirttiğin gibi Erdoğan özel görüşmesiyle devam edecek bir gündeyiz. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş anayasa değişikliği gündemiyle ziyaretlerini 30 Nisan'da CHP grubunda Özgür Özel'le görüşerek başlatmıştı. İkisinin de mesajları olmuştu. Onu hatırlatarak başlayayım. Numan Kurtulmuş bu sürecin bütün partilerin birlikte yürütebileceği bir süreç olarak işlemesi gerektiğini, önce usul tartışacaklarını, partilerden anayasa değişikliğine ilişkin önerilerini alacaklarını ve yazdığın verilen aranın ardından Ekim ayında meclisin açılmasıyla bir anayasa değişikliğini içerik olarak da gündeme getirebileceklerini belirtmişti. Özgür Özel ise bu görüşmenin ardından mevcut anayasaya uyulmadığına ilişkin eleştirileri dile getirmişti. Hem Anayasa Mahkemesi'nin hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uyulması yönünde görüşlerini belirtmişti. Bir elbise örneği üzerinden anlatmıştı. Yeni bir elbise niye alıyoruz, eskisini giymiyorsak diye mevcut anayasaya uyulmaması üzerinde ısrarla durmuştu. Aynı gün grup toplantısında da Özel'in gündeminde bu vardı ve 1 Mayıs için Anayasa Mahkemesi'nin Taksim Meydanı'nın açılabileceği kararını hatırlatarak Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs alanı olduğu vurgusuyla da anayasa değişikliği gündemine ilişkin konuşmuştu. Bugün ise Numan Kurtulmuş mecliste diğer grubu olan partileri ziyaret etti. Saat 12'de DEM Parti ile başladı ziyaretleri. 13'te Saadet grubunu, saat 14'te ise İYİ Parti'yi ziyaret etti ve İYİ Parti ziyaretinin ardından bir açıklama da yaptı. Diğer partilerde de açıklama yaptı ancak burada daha uzun bir değerlendirme yaptı. CHP ziyaretinin ardından yaptığı değerlendirmeye benzer bir değerlendirmeydi. Günün başından itibaren biraz aktarmak istiyorum Senem. DEM Parti ziyaretinin ardından süreci açık ve şeffaf, demokratik bir şekilde yürütme kararlılıklarını vurguladı Kurtulmuş. Temennimiz TBMM'de çok büyük bir çoğunlukla siyasi partilerin üzerinde uzlaşabileceği bir anayasa çalışmasının ortaya konmasıdır ve mecliste kabul edilmesidir dedi. Seyircilerimiz de bilir, mecliste gerekli oyun alınmadığı takdirde referanduma götürülmesi gibi bir durum söz konusu olabilir ancak Kurtulmuş bunu dile getirmedi. Mecliste bu işin tamamlanması temennisini paylaştı. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları 12 Eylül Anayasası'nın değişmesi gerektiği yöndeki görüşlerini paylaştı ve dün 1 Mayıs'ta yaşanan şiddet görüntülerini hatırlattı. Bu zeminin bunu tartışmak için olumsuz gördüklerini, en büyük temennilerinin ciddi bir yol temizliği yapılması, demokratik bir zeminin oluşturulması olduğunu söyledi Hatimoğulları. Ardından Saadet Gelecek grubuna geçti, Numan Kurtulmuş. Buradan da bütün siyasi partilerin desteklerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu vurguladı. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Bülent Kaya bu görüşmenin ardından bu anayasa değişikliğinin tartışılabilmesi için bütün sorunlarımızı siyaset yoluyla ifade edebileceğimiz sağlıklı bir zemin oluşması çok önemli dedi. Saadet Partisi Grup Başkanı ise biz konuşan Türkiye istiyoruz, susan Türkiye değil diyerek görüşlerini ifade etti diyebilirim Senem. Ardından İyi Parti'de karşılandı Numan Kurtulmuş. En kalabalık karşılama burada yapıldı. Milletvekilleriyle birlikte İyi Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu karşıladı Kurtulmuş'u. Bunun nedeni ise İyi Parti'nin grup başkan vekili seçimini bekliyor olması. Bunun takvimi henüz net değil. Ancak genel başkanlığa aday olan Koray Aydın grup başkanıydı. Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkan seçilmesi, bir milletvekilinin genel başkan olmasıyla grup başkanlığı görevi düşmüş oluyor. Erhan Usta da kurultay sürecinin ardından grup başkan vekili görevinden istifa etmişti. Önümüzdeki günlerde İyi Parti'nin iki grup başkan vekili seçimini meclis grubunda gerçekleştirmesini bekliyoruz. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Buradaki görüşmeye ilişkin yine sürecin şeffaf, açık olması vurgusunu yaptı Kurtulmuş. Partilerin anayasası olmaz, anayasa teklifleri olur. Milletin anayasası haline getirmek için meclisin zeminini hatasız kullanmamız lazım dedi. Siyasi magazin ötesine bu gündemin taşınması gerektiğini dile getirdi. Partilerden yazılı tekliflerini de alacaklarını vurguladı. Dervişoğlu ise Türkiye'nin sorunlarını vurguladı. Ekonomik sorunlarını, mülteci sorununu, güvenlik sorununu vurguladı. Bu anayasa değişikliği tartışmalarının bu sorunları gölgede bırakmaması gerektiği üzerinde durdu. Ayrıca meclis başkanının bu gündemde kendilerini siyasi parti gruplarını ziyaret ettiği gibi ilgili gündemlerde ekonomiyle ilgili, eğitimle ilgili, güvenlikle ilgili bakanlıklarında parti gruplarını ziyaret edip bilgilendirebilmesi gerektiğini, bu yönde bir beklentileri olduğunu açıkladı. Bu görüşmenin ardından Numan Kurtulmuş'un bugünkü turu sona erdi, ancak ilerleyen günlerde AKP grubunu ve MHP grubunu da ziyaret etmesini bekliyoruz. Mecliste grubu olan partilerle anayasa değişikliği turunu tamamladıktan sonra grubu bulunmayan ancak mecliste temsil edilen partilerle de görüşecek. Hangi partiler bunlar? Deva Partisi var, TİP var, emekli milletvekili var mecliste. Bu partilerle de ilerleyen günlerde Numan Kurtulmuş'un görüşmesini bekliyoruz Senem.
Özgecan, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Tabii gözler artık çok kısa bir dakika sonra, çok kısa zaman sonra yapılacak görüşmede. Seni de hemen ben bırakayım, sen de yetiş görüşmeye ki görüşmenin ardından bir açıklama yapılırsa biz tekrar yayına hazırlanacağız. Özgecan da yine bizimle olacak, ama açıklama da yapılmazsa Özgecan tabii ki haberlerini, videolarını Medyascope'un tüm sosyal medya mecralarından takip edebilirsiniz diyeyim. Teşekkür edeyim Özgecan'a da, kolay gelsin diyeyim. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Görüşme tabii. Şimdi liderler konu başlıkları var. Hazırladık sizler için hangi konuları nasıl masaya getirecekler diye. Güzel de bir grafik oldu. Hop, Ali hazırladı bunu. Hemen ben de size aktarayım yavaş yavaş. Şimdi bugün 16'da görüşme. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel zaten birçok kez açıkladı. Çok sayıda masada başlığımız olacak. Anayasa değil dedi. Görüyorsunuz zaten, yargı krizinden ekonomik sorunlara, dış politikadan işte partisine geçen 31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP'li belediyelere geçen eski AK Partili belediyelerin borçlarına kadar kapsamlı bir dosya ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın herhalde üzerinde durmak istediği en fazla konu başlığı da yeni anayasa, sivil anayasa olacak. Zaten Özgecan da biraz önce anlattı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bir süredir partilerin nabızlarını yokluyor. Neler var? Anayasa değişikliği, ekonomi politikaları, eğitim, tarım, sağlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşacağı konu başlıkları iken Özgür Özel'in emekli maaşları ve geçim derdi, CHP'li belediyelerin borçları, atanamayan öğretmenler, gezi tutukluları, Can Atalay'ın durumu, milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın durumu, dün 1 Mayıs'ta yaşananlar, iktidarın Taksim ısrarı ve dış politikada yaşanan gelişmeler gündeme gelecek diyelim. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için, görüşme öncesinde CHP lideri Özgür Özel, CHP'nin eski genel başkanlarını da aradı, onlara fikir danıştı. Altan Öymen, Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu ve Murat Karayalçın ile de görüştü. Aynı zamanda MYK'nın zaten parti meclisi üyelerinin, milletvekillerinin, belediye başkanlarının, il başkanlarını da arayarak görüşlerini aldı ve bu görüşmeden sonra acaba neler olacak diye hepimiz tartışıyoruz. Bugün iktidara yakın gazeteci Abdülkadir Serbi bir yazı yazmıştı, görmüşsünüzdür belki. Erdoğan özel görüşmesi öncesi Osman Kavala'yı Gezi davası tutuklarının davalarının nasıl bozulacağına dair formüller aktardı Abdülkadir Selvi. Selvi'ye göre Gezi davasında kanun yararına bozma ve tahliye yolu açılabilir gibi duruyor. Ve belli ki Beştepe'de bir hazırlık var diyor Abdülkadir Selvi. Birazdan konuklarıma soracağım bunu ve tabii hepimizin aklında şu soru var. Yeni bir dönemin başlangıcı olabilir mi diyenler var. Bir diğer yandan da dün 1 Mayıs'ta çekilen görüntülerin ardından CHP lideri Özgür Özel'e eleştiriler var. Yeni anayasa böyle mi yapılacak? Yeni anayasa derseniz anayasanın kapağına da birazdan ekrana taşıyacağımız o Bozdoğan'ın kemerindeki görüntüyü koyarsınız. Polisin işte beklediği, sırayla dizildiği, tomaların olduğu. Böyle bir durumda görüşmeye mi gideceksiniz diye kimileri de diyaloğun açık kalması gerektiğini düşünüyor diyelim. Bunları hep birazdan değerlendireceğiz. Hem Nesrin Nas benimle birlikte olacak, hem de ilerleyen dakikalarda gazeteci Murat Aksoy benimle birlikte olacak. Ne kadar uzatmışım lafı, zaten Nesrin Nas hattımızdaymış, iktisatçı. Hoş geldiniz, merhabalar.
Merhaba, iyi günler diliyorum.
Çok teşekkür ederim. Şu görüşmeye geçmeden önce şu fotoğrafı sormak istiyorum. Dünkü 1 Mayıs'ı biraz yorumlayın istiyorum. Ali'ye rica edeyim, gelsin mi o un kapanındaki görüntüler biz konuşurken Nesrin Hoca ile birlikte? Neler yaşadık dün ve tabii CHP'ye de çok eleştiri var. Yani bırakıp gitti, madem gidecekti böyle bir durum olacağını bekliyordulardı. Zaten beklemeleri gerekiyordu. Neden bırakıp gittiler yönünde çok eleştiri var. Siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl yorumladınız bu görüntüleri dünden bugüne?
Ben de eleştirenlerden, o saftayım, eleştirenlerin safındayım. Şimdi bakın, evet, Bozdoğan kemerindeki görüntüler aslında Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu, rejimin niteliğini çok iyi özetliyor. Ama Bozdoğan'ın o hale gelmesinin, o şekilde bütün işte polislerin, tomalarında, kemerlerin altında konuşlandırılmış olmasının temel sebeplerinden biri, Özgür Özel'in herkesi Saraçhane'de toplanmaya çağırması ve Saraçhane'den Taksim'e yürüme iddiasının ortaya konmasıdır. Yani orada bir güç gösterisi şeklinde işler cereyan etmiştir. Yani Erdoğan aslında orada çok sıkı bir talimatla gücün kimde olduğunu ve kendisinin çizdiği sınırlar dışında hiçbir şeye izin verilmeyeceğini bir şekilde göstermek istemiştir ve bunu göstermiştir. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi kararı haliyle ve bir ölçüde, büyük ölçüde de haklı olarak biz orada binlerce kişinin işte başına herhangi bir şey gelmesinden, onların burnunun kanamasından dahi böyle bir sorumluluğu üstlenemeyiz. Bu nedenle onları korumak için Saraçhane'de ayrıldık ve disk ve işte keskin görüşmeleri ve onların da şey uygun görmesi, daha doğrusu onların Saraçhane'de yapalım demesi üzerine dediler. Ancak ben şunu söyleyeyim. Şimdi bakın, bu Taksim'le ilgili valinin daha Taksim 1 Mayıs öncesinde verdiği demeçlerdeki bir takım şeylere baktığınız zaman, kavramlara, kullandığı kavramlara, aslında neyin ne olduğunu ve nasıl bir 1 Mayıs yaşatılacağı çok açık bir şekilde ortaya koyuyorlar zaten. Şimdi diyor ki vali, kullandığı ifadelerden, İstanbul'da 40 tane diyor toplantı ve gösteri yapılabilecek yasal meydanımız var diyor. Yani yasal diye bir tırnak içinde, meydanların yasal ya da yasal olmaması gibi bir ayrıma gidiyor. Taksim bu yasal meydanlardan biri değildir diyor. Sanki Saraçhane, sanki Unkapalı Köprüsü ya da Atatürk Havalimanı yasal meydanlar arasında imiş gibi. İkincisi diyor ki, yasa dışı bir toplantı yapılmasına izin vermeyeceğiz diyor. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen, açıkça bir anayasa hükmü olmasına rağmen, bir kere başından itibaren yasa dışı ifadesini kullanıyor. Üçüncüsü, 1 Mayıs'ı kutlamak isteyenler diyor, çiçek bırakmak isteyenler, çelenk bırakmak isteyenler polis rehberliğinde diyor bize başvururlar. Polis rehberliğinde çelengi bırakırlar diyor. Şimdi bu üç yasal, yasa dışı, polis rehberliğinde. Bu aslında İstanbul'da nasıl bir 1 Mayıs hazırlığı içinde olduklarını gösteriyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve kurmaylarının bütün bunları değerlendirmiş olması gerekiyordu. Ben şöyle beklerdim. Yani bu koşullar altında Taraçhane'de buluşalım ve Taksim'e yürüyelim iddiasını ortaya koymak yerine Saraçhane'de toplanalım ve Saraçhane'de bir sonra bizim dönemimizde Taksim'de 1 Mayıs'ı kutlamanın ateşini hep birlikte yakalım. Böyle bir çağrı yapılabilirdi ve bu Saraçhane'de kutlanabilirdi. Son derece de coşkulu olabilirdi. Marşlar, 1 Mayıs marşları söylenirdi, işte şarkılar eşliğinde yapılırdı. Biz bütün bunları yaşamamış olurduk. Cumhuriyet Halk Partisi de ortaya koyduğu iddianın arkasını dolduramamış gibi, daha doğrusu Erdoğan'ın gücü karşısında ürkerek gerilemiş gibi bir görüntü ortaya koymamış olurdu. Şimdi 1 Mayıs'ta bu gerçekleşiyor, 2 Mayıs'ta. Ben 1 Mayıs'ta 2 Mayıs'ın yani görüşme şeyinin randevusunun 2 Mayıs olarak seçilmesini de tesadüfi olmadığını düşünüyorum. Yani bunun 1 Mayıs'ta çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü Erdoğan, bakın aslında şunu, Erdoğan'ın 31 Mart seçimlerinden sonra 2 hafta sonra işte grup toplantısında yaptığı bir konuşma var. Şimdi dedi ki bu konuşmada, bunun bir yerel seçim olduğunu unutup şaşıranlar, farklı heveslere kapılan zavallılar olduğunu görüyoruz. 81 ilimizde tek bir iktidar vardır. O da 14-28 Mayıs'ta milletin ülkeyi yönetme vazifesi verdiği Cumhurbaşkanı ve kabinesidir. Herkes şunu çok iyi bilsin ki, biz bitti demeden hiçbir şey bitmez. Arızaları giderir, eksiklikleri düzeltir, yolumuza devam ederiz. 1 Mayıs'ta Erdoğan bunu yaptı. Diyor ki, 81 ilde tek bir iktidar var, o da benim. Yani siz işte yerel seçim olduğunu unutup işte bir takım şeyler, heveslere kapılıyorsunuz, kendinize gelin. 1 Mayıs'ta o Bozdoğan kemerinde ki o görüntüyle, o baskıyla, o İstanbul'u tamamen bir polis ablukasına almalarıyla önce bunu hatırlattılar iktidar olarak. Halen biz elimizde tutuyoruz, bunun sınırlarını biz çiziyoruz dediler. 2 Mayıs'ta da görüşme var. Şimdi bu görüşmede Erdoğan kendince bir moral üstünlüğüyle bu görüşmeye çıkacak. Yani zaten bu görüşme talebi Özgür Özel'den geldi, biliyorsunuz. Ve eğer Özel gündemi kendisi yönetemez ve gündemin yönetilmesini Erdoğan'a bırakırsa, bu görüşmeden beklenen şey çıkmaz diye düşünüyorum. Ama her şeye rağmen bir şeyin, görüşmenin olması, müzakerenin başlaması, yer olarak işte AK Parti Genel Merkezi'nin seçilmiş olması, ki burada iki parti lideri görüşecek, yani bir cumhurbaşkanı görüşmesi olmayacak. Ama orada da şöyle bir hatırlatma var. AK Parti alem birinci parti hatırlatması var. AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi lideri görüşecek. Ve bunu Erdoğan, yani iktidarı, hükümete yönelik, daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı hükümetine yönelik bir takım talepler gibi değil de sanki iki parti arasında müzakere edilen bazı başlıklar olarak alma eğilimi de diye düşünüyorum ben. Yani umarım yani bu toplantıdan şey çıkmaz. Yani hani evet, bu sizin gündeme getirdiğiniz konular önemli. Hadi gelin bununla ortak bir komisyon kuralım. ve bu komisyonlar çalışmaya başlasın deyip 2015 seçimleri sonrasında olduğu gibi uzun süren istikşafi görüşmeler hatırlarsınız. Böyle bir yola girilmez umarım. Yani bu talepler çok net bir şekilde iletilir, eksiklikler şey yapılır. Belki bir başka görüşme tarihi daha sonra belirlenir. Bu sefer de görüşme yeri Cumhuriyet Halk Partisi olabilir. Erdoğan oraya gelir. Böyle bir şey olabilir yani. Israr edilebilir. Bunu söylüyorum. Bu olacak diye söylemiyorum. Yani Erdoğan'ın asla böyle bir şey yapmayacağını biliyoruz zaten yani. Asla böyle bir şeye imkan vermeyeceğini de biliyoruz. Ama burada Erdoğan'ın işi biraz anayasaya çekmek istediğini düşünüyorum. Bakalım orada ne olacak?
Gerekli mi yeni bir anayasa sizce? Yani yeni anayasayı... Aslında şunu sormak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi de bu var olan anayasadan rahatsız mıdır? Anayasa değişsin ister mi? İstiyorsa eğer bunu bu görüşmede kendileri mi dile getirmeli? Mesela hatırlıyoruz altılı masayı. İşte rejim değiştirsin, parlamenter sisteme geri dönelim diye hepimizin önüne bir metin koymuşlardı. 300'ü aşkın sayfalık. Dolayısıyla yani rejimin değişmesine ihtiyacımız var. Biz de bu yüzden eğer... Yani bizim önerimiz bu. Bu yüzden anayasayı değiştirelim diye CHP'nin mi gitmesi daha doğru olur? Yoksa zaten böyle bir şey hiç olmayacağını bildikleri için bu konuyu şimdiye değil de 2028 sonrasına mı bırakmaları daha avantajlı olur?
Şimdi Özgür Özel'in Orman Kurtulmuş'un ziyareti sonrasındaki tavrı anayasayla ilgili son derece netti biliyorsunuz. Yani önce mevcut anayasaya uyulmasını bekliyoruz dedi. Yani insan giymediği bir elbiseyi almaz dedi. Şimdi zaten Orman Kurtulmuş'un anayasa ziyaretleri de bir ilginç, enteresan. Yani Orman Kurtulmuş aslında meclis başkanı olarak bir anayasa yeni bir anayasa şeyi görüşmeleri yapıyorsa ziyaret etmesi gereken yerler arasında AK Parti de var. Milliyetçi Hareket Partisi de var. Bütün o partilere gitmeden ve onlar gündeminde yok gördüğüm kadarıyla sadece muhalefet partilerini ziyaret ediyor Orman Kurtulmuş. Sanki Cumhur İttifakı'nın verdiği bir görevi yerine getiriyormuş gibi. Bu da anayasa değişikliği konusunda aslında iyi niyetli olmadıklarını bize söylüyor. Yani bunun biraz önce de söylediğim gibi yani uzatılacak görüşmeler, işte bu görüşmelerde ortaya çıkacak uzlaşmazlıklar, bunun üzerinden işte toplumu tartıştırma ve toplumun dikkatlerini işte kendi gündeminden çekip yani ekonomiden, yoksulluktan, açlıktan işte bu değiştirmek istedikleri ve iyice rezalet hale getirdikleri Türkiye yüzyılı marif sistemi tartışmalarından kaçırmak için bir anayasa şeyi var. Tartışmasına gömmek istiyorlar. Benim anladığım o. Bir başka neden de şu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi kendisi bir anayasa teklifi oraya götürebilmesi için bugüne kadar Özgür Özel'in ve Cumhuriyet Halk Partisi kurmaylarının yaklaşımlarından yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer partilerle ve o uzlaşmayı, sivil toplumla o uzlaşmayı araması, sağlaması ve o uzlaşıdan çıkacak ortak bir metin etrafında bu tartışmayı başlatabilmesi lazım. Bunu yapmadan Cumhuriyet Halk Partisi kendi başına bir evet işte şöyle bir anayasa değişikliği yapalım derse bu da AK Parti'nin ya da Erdoğan'ın ve Erdoğan adamlarının tutumundan çok farklı olmaz. Şimdi burada zannediyorum temel ihtiyaçlar, yani mevcut anayasa, yani mevcut uymadıkları anayasa, işte dünkü 1 Mayıs şeyinde toplantısında son derece açık. Yani anayasayı, ne anayasaya uyuyorlar, ne anayasa mahkemesi kararlarına uyuyorlar. İşte Osman Kavala meselesi, Selahattin Demirtaş meselesi, Can Atalay meselesi, bütün bunları dikkate aldığınız zaman uyulmayan bir anayasa var, uyulmayan ahim kararları var ve bu nedenle hayatları kararan binlerce insan var. Ama öbür taraftan Cumhurbaşkanı'nın da şöyle bir ihtiyacı var. Cumhurbaşkanı bir yeniden bir dengeleme arayışı içinde. Oldukça sıkışmış durumda. Yani ekonominin onu getirdiği yer var. Orada hareket alanı son derece sınırlı. İşte dış kaynak girişi yok. İçeride enflasyon almış başını gidiyor. İşte şeyler, faizleri ne kadar artırsa da enflasyonu belli bir dönemde aşağı alması pek mümkün görünmüyor. Kur sürekli olarak baskılanıyor. Arka arkaya açıklanan önlemler böyle kızgın tavada bir damla yağ gibi kalıyor. Yani yönetilemeyen ve giderek çok zor hale gelen ve bütün maliyeti, yükü dar ve sabit gelirlinin ve emeklinin sırtına bırakılmış olan bir şey var. Yani ekonomide bir istikrar şeyi var. Bu Erdoğan'ı son derece sıkıştırmış durumda. Aynı zamanda iktidar bloğu içinde toplumsal desteğinde de bir gerileme var. Bunu görüyor yani. Bunun yarattığı sancılar var. O nedenle Erdoğan giderek sertleşiyor ve işte şeyde biraz önce grup toplantısında verdiğim örnekte olduğu gibi o sert konuşmaları yapıyor. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez diye. Bunlar aslında bir anlamda satır aralarında tehdittir. Şimdi bu sancılar ve yeniden dengeleme ihtiyacının yarattığı bu dinamikleri bir şekilde anayasa tartışmalarıyla aşmaya çalışıyor. Bu çerçevede muhalefet partileriyle işte yapılacak görüşmelerde mevcut işte konumunu, durumunu korumak isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan buradan belki yeni bir çıkış yolu bulabilirim arayışı içinde. İşte onun için 50+1 doğrudan doğruya kendisi söylemese bile işte Erdoğan'dan izinsiz asla konuşmayacağını, onun bilgisi olmadan bunları söylemeyeceğini bildiğimiz Abdülkadir Selvi'nin yazılarında olduğu gibi 50+1 sisteminin değişmesi gerektiği konusunda zannediyorum. Erdoğan da bunun böyle olması gerektiğini düşünüyor. Aksi halde Selvi bunu asla gündeme getiremez. Ama bu taraf bir tarafta da işte Cumhur Ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin son derece sert açıklamaları var. Kaldı ki Erdoğan'ın etrafındaki bürokratik kesim Mehmet Uçum başta olmak üzere Bahçeli ile aynı paralelde yaklaşıyor. Yani birebir neredeyse Bahçeli ile söyledikleri aynı. Kaldı ki Bahçeli de zaten bu seçim konularında falan oldukça canı son derece sıkkın. Türkiye sandıkta kurulmamıştır gibi son derece sert açıklamalar yapıyor. Yani o nedenle Erdoğan'ın sıkışmışlığı giderek artıyor. O işte izlediği kutuplaşma siyaseti de Erdoğan'ı bir yere hapsetti. O hapsettiği yerden çıkamıyor. Yani hem yeni ortaklara, yeni işbirliklerine ulaşamıyor. Hem de aslında kitlesini de artık şey yapamıyor. Yani bir arada tutamıyor ve bırakın yeni bir kitleye, yani yeni seçmenlere ulaşmak, seçmen havuzunu da daraltmış durumda. Mevcudu da elinde tutabilmek için zorlanıyor. Kaldı ki kurduğu rejim aslında birbirinden farklı çıkarları olan çok farklı kesimlerin bir arada bulunduğu, kaynakların bol olduğu dönemde biri diğerinin ayağına basmadan birlikte hareket edebildikleri bir rejimdi. Yani işte bir yandan iş dünyası, bir yandan inşaat sektörü, işte rant şeyi, işte legal ve illegal yapılar, cemaatler, işte yoksullar, yoksul kesim, yani herkese bir şey dağıtılabiliyordu, verilebiliyordu. Şimdi kaynaklar tükenince kendi aralarında da en büyük dilimi kim alacak şeyi var ve Erdoğan'ın şeyi, yani o kurduğu o kartel devlet yapısını besleyecek içeride başka bir kaynağı da yok. Yani gazı yok, Yeraltı zenginlikleri yok. Hı hı. İşte şeyleri yani sizin doğanızı mahvetme pahasına altın madenleri açarak olmuyor. Burada da Erdoğan'ın güvencesi şuydu, güvendiği şey. Eğer İstanbul'u kazanabilseydi, yine işte Ankara'yı kazanabilseydi, bazı büyük kentleri, Antalya'yı ve Muğla'yı, buraları kazanabilseydi, yeniden o şeyi yani kent rantlarını yaratarak o rantları yeniden ekonomiye sokmanın o ikinci dalgasını yaratabilecekti. Yani yeni bir işte inşaat hamlesi, konut hamlesi, işte inşaata açılacak yeni kent arazileri ve işte oradaki bir takım projelerin özellikle Körfez ülkelerine pazarlanması, özellikle İstanbul'un pazarlanması diyeyim. Ve İstanbul'un rantıyla Erdoğan bu sıkışmışlığını aşabileceğini düşünüyordu. Ama ikinci kez İstanbul'u kaybedince Erdoğan'ın maalesef bunu dolduracak, bunu yerine koyacak şeyi imkanı kalmadı. Yani dış kaynağa muhtaç. Dış kaynağa ulaşabilmek için de güvenilir ve credible bir programa ihtiyaç duyuluyor. Bu programdan en ufacık bir şekilde esneme ya da işte geri dönüş söz konusu olduğunda o ekonomideki denge o kadar hassas ve o kadar kırılgan ki, bakın bugün Hakan Kara mesela Merkez Bankası'nın zararının swaplardaki o kur şeyleriyle yeniden değerleme farkıyla 1.3 trilyon lira olduğunu açıkladı. Yani hesaplar böyle. Şimdi o kırılganlıkta çok hızla çökecek bir yapı var. Yani o öyle bir şey olduğunda ne kur tutulabilir ne fiyatlar tutulabilir. Ve Türkiye gerçekten çok büyük bir çok derin bir ekonomik krizin içine yuvarlanabilir. O nedenle orada da kımıldayamıyor. Bunun için bütün bunları aşacak bir görüntü verme, yeni bir konu bulma, gündemi belirleyebileceği ve muhalefeti de bu konuda bir şekilde terbiye edebileceği bir şey arayışı içinde. Yani bugünkü görüşme bence Erdoğan bu şekilde oturuyor diye düşünüyorum.
Nesrin Hanım çok teşekkür ediyorum sıcağı sıcağına böyle görüşmeden önce yaptığınız yorumlar için. Ağzınıza sağlık. Tekrar yeniden görüşmek dileğiyle diyeyim.
Epey çok şey söyledim ama bilmiyorum tatmin edici oldu.
Gayet oldu. Çok teşekkürler. Bakalım görüşme sonrasında da fırsat bulursak konuşmak için üzerine de konuşuruz zaten. Çok teşekkür ediyorum ben.
Teşekkür ederim.
Evet, Nesrin Nas'la konuştuk, iktisatçı, siyasetçi. Nesrin Hoca'nın bahsettiğini zamanında Ayşe Çavdar'la yaptığımız bir yayında da, bu lüks şatafat tartışmalarından sonra yaptığımız yayında da konuşmuştuk. Yani artık pasta tükendi, kalan bir pasta var. O pastayı da nasıl bölüşecekleri konusunda bir takım sıkıntı yaşıyor AK Partili kurmaylar demişti Ayşe Çavdar da, sevgili Ayşe de o yayında. Benzer bir şeyi Nesrin Hoca da söylüyor. Nesrin Nas'la İstanbul gibi, İzmir gibi, Ankara gibi metropoller kazanılsaydı tabii özellikle İstanbul çünkü rant açısından da çok önemli bir şehirdi. Adalet ve Kalkınma Partisi için ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci kez İstanbul'u kazanamadı diyeyim ve hatırlatayım, birazdan Murat Aksoy bizimle birlikte olacağız. Ona da soracağım. Hem dünkü 1 Mayıs'ı hem bugünkü görüşmeden beklentilerini, artık çok kısa bir zamanda kaldı. Benim önümdeki saate göre 26 dakika, eğer tam vaktinde olursa görüşme diyeyim. 26 dakika sonra belki de ilk fotoğrafları alıyor olacağız. Biz de hala yayında olursak o fotoğrafları, videoları da sizlere göstereceğiz diyeyim. Bu vesileyle tekrar hatırlatayım. Yayınımızı beğenin diyeyim. Artık yayında demeyeyim. Bu programın bir ismi var, Kayda Değer. Dolayısıyla programımızı beğenin, paylaşın diyeyim. Yorum yapın. Şu an bu görüşmeye dair neler bekliyorsunuz? Chat'te de güzel konuşmalar yapılıyor zaten. Muharrem Palaz, sevgili Muharrem Palaz, Doğan Eskoğan, Ruken Kaya geldiler. Onlar da yazıyorlar diyeyim. Desteklerinizi bekliyoruz. Hemen bekletmeden Murat Aksoy'u hattımızda galiba uzunca bir süredir. Özür dileyerek hemen hoş geldiniz diyeyim. Merhaba.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Çok teşekkürler. Nesrin Hanım'a da aynı şeyi sordum. Size de aynı şeyi sorarak başlayayım. Dünkü 1 Mayıs görüntüleri hala tabii hepimizin aklında. Bozdoğan kemerinin önündeki işte o polis barikatları, tomalar ve o fotoğraf değil mi? KRT muhabiri sevgili Umut Taştan'ın da eline sağlık gerçekten. Dünün ve bir Türkiye'nin fotoğrafını çekti, o çektiği fotoğrafla da. O fotoğraf üzerinden şunu sorayım size. Çok eleştirildi CHP ve tabii DİSK başta olmak üzere diğer sendikalar. Madem bizi bırakıp gidecektiniz, niye bizi buraya kadar çağırdınız diyerekten. Ve şöyle yorumlar da yapılıyor sevgili Murat Aksoy. Yani Saraçhane'deki o konuşmayı izleyenler sanki Ekrem İmamoğlu'nun biraz mutsuz olduğu, orada olmaktan da biraz memnuniyetsiz olduğuna yönelik bir takım iddialar, komplo teorileri, artık adını ne koyacaksak böyle şeyler atıyor ortaya. Siz nasıl yorumluyorsunuz dünün fotoğrafını, ne söylemek istersiniz?
Gerçekten Umut arkadaşımız dediğiniz gibi çok tarihi bir fotoğraf çekti. Bu sadece dünün değil herhalde. Yıllar sonra bu dönemi konuştuğumuz zaman, 2024 1 Mayıs'ını konuştuğumuz zaman herhalde bu fotoğrafla anacağız. Ben tahmin ediyorum ki önümüzdeki dönem çıkacak bu dönemle ilgili kitapların pek çoğunda da kapağında da bu fotoğraf olabilir. Umut'tan izin aldıkları ve bir telif şeyi ödedikleri durumda, öyle zannediyorum. Ya açıkçası dünkü manzara çok bizi şaşırtmadı. Ama ilginç olan şuydu, hani bu sürecin başında yani Sayın Ali Yerlikaya 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkılmayacak dedi açıklamasını yaptıktan sonra Sayın Özgür Özel Ali Yerlikaya'yı aradı ve açılması konusunda taleplerini iletti. Fakat oradan bir olumlu dönüş almadı. İlginç olanı da bu görüşmeden sonra İl Başkanı, CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Özgür Çelik'in bir çağrı yaparak Saraçhane'yi de buluşma yeri olarak bir Taksim'e yürüme iradesini ortaya koydu. Yani bu hani sadece bu sendikalar falan değil, kendi partileri içinde böyle bir çağrıydı. Fakat dün bu açıdan evet keşke yürüme konusunda biraz daha ısrarcı olabilselerdi diyeyim. Ama diğer taraftan da şunu da söyleyeyim ki Cumhuriyet Halk Partisi belki ilk defa hani benim yazılarımda artık salon siyasetiyle birlikte salondan çıkıp meydanlara da çıkması lazım. Toplumsal kesimlerle sivil alanda buluşması lazım. Dün bunun ilk adımı oldu ama eksik bir ilk adım oldu, ama bence gene de bu adımı atmak bile bence Cumhuriyet Halk Partisi açısından bence çok olumlu bir gelişme. Ama dediğim gibi yani keşke aslında yürüme iradesini biraz daha gösterebilselerdi. Tabii ki çeşitli nedenleri var. Provokasyon korkusu, başka nedenler falan, ama siyasette bazen böyle riskler almanız gerekiyor. Ben açıkçası dün o riskin alınmadığını düşünüyorum, ama yine her şeye rağmen de Cumhuriyet Halk Partisi liderinin de sahada olmasını, bu açıdan da hani salonla birlikte saha siyasetini de yapacak olması açısından da olumlu bir adım, eksik ama olumlu eksik bir adım görüyorum açıkçası.
Sevgili Murat Aksoy, bugünkü görüşme tabii artık çok az da dakikalar kaldı. Yeni bir sayfa mı açılacak acaba Türkiye siyasetinde, sorularını soruyoruz. Ben de size soracağım, ama sormadan önce bugün Abdülkadir Selvi'nin yazısı dikkatinizi çekmiştir. Osman Kavala ile ilgili yazdığı yazı. Hepimiz kendi aramızda konuşuyoruz. Diyoruz ki ya bu yazıyı tek başına yazmış olması biraz imkansız Abdülkadir Selvi'nin. Demek ki bir şeyler oluyor aslında. Uzunca bir zamandır yazdıklarından bir şeyler anlıyoruz değil mi? Yani tepkiler var. MHP'ye yakın isimler Abdülkadir Selvi'ye çok tepki gösteriyorlar. Yine baktım bugünkü yazısının arkasından. Bazı Cumhurbaşkanı başdanışmanları da Amerikan foncu tadında bir takım şeyler de söylemişler. Nasıl değerlendirdiniz bugünkü yazıyı? Onu sorayım, öyle bağlayalım isterseniz bugünkü görüşmeden neler bekliyoruz, neler çıkabilir?
Yani açıkçası şimdi şöyle bir benim yazılarımda da şöyle bir değerlendirmem var. Bugün artık iktidar partisi yani AKP kurumsal olarak, hukuki olarak bir parti. Ama işleyiş olarak bir şirket. Dolayısıyla da partinin parti olabilmesi için birileri belli ki parti içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özellikle MHP ile kurdukları bu kadar devlet vesayetinin içinde olmalarının kendilerini kaybettirdiğini, artık MHP'ye bazı konularda mesafe almanın gerekli olduğunu iddia etmeye çalışıyorlar. Bence Abdülkadir Selvi'nin de uzunca bir süredir yazılarında ifade etmeye çalıştığı biraz bu. Yani devlete eklemlenen AK Parti'yi yeniden toplumu temsil eden bir partiye dönüştürme. Fakat bu açıkçası mümkün olabilir mi dersiniz? Ben bunun çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Yani Abdülkadir Selvi belki sadece AK Parti'den değil, Külliye'den de ya da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan da bazı isimlerden aldığı bilgileri ya da temennileri yazıyor. Ama burada bütün kritik mesele Sayın Erdoğan'ın bu iktidar bloku içindeki pozisyonu ile ilgili. Ve ben o pozisyona baktığım zaman açıkçası AK Parti'nin bu iktidar blokundan kopup tekrar tırnak içinde o 2002 ya da 2010 öncesi partiye dönüşmesinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bazı demokratik adımlar atılabilir. Hani bu görüşmede bu olacak diye söylemiyorum. Ama bütün bunlar, bu demokratik adımlar atılsa bile ki bunlar aslında hukuki olarak olması gereken, o pek çok arkadaşımız şu anda hukuksuz bir biçimde sadece siyasi faaliyetlerle cezaevlerinde tutuyorlar. Temennim tabii ki onların bir an önce tahliye edilmeleri, davalarının ya da kararlarının bozulması. Ama açıkçası ben bugünkü görüşmeden böyle çok olumlu bir şey çıkacağını beklemiyorum. Şimdi biraz önce sizin haberlerinizde de vardı yeni anayasa tartışması. Evet. Şimdi bugünkü siyasi iklime baktığımız zaman yeni anayasanın bir nesli yeni olacak, iki nesli sivil olacak. Çünkü şu andaki siyasi iklime baktığımız zaman bugünkü siyasi iklimin demokratik olduğunu söylemek mümkün değil. Siyasi alanın darlığını biliyoruz, hukuksuzluğu biliyoruz, adaletsizliği biliyoruz. Yani şu bu iklimde yapılacak olan anayasa ancak şu andaki var olan sistemin biraz daha tahkim edilmesinden başka bir işe yaramaz. Dolayısıyla da anayasayı yeni ya da sivil yapan iktidarın ya da anayasaya oy verecek son takibi seçmenler değiliz. Mesele yeni anayasanın ruhunun sivil olması. Ama bugünkü siyasi iklimde yapılacak anayasanın siviller tarafından yapılsa bile bir kere yeni olma, demokratik olma şansı yok. O açıdan da ben bugünkü görüşmeden açıkçası hani iki tarafın da farklı talepleri var. Hani Erdoğan belki yeni anayasayı gündeme getirecek, özellikle bu eğitim müfredatı ile ilgili bazı hassasiyetleri gündeme getirecek. Özgür Özel de tam tersi bir yerden konuşacak. En azından bizim kaynaklardan aldığımız. Yani başta ekonomi olarak olmak üzere emekliler, ülkenin yaşadığı sorunlar vesaire onları dile getirecek. Ben bu açıdan hani bugünkü görüşme demokratik bir ortamda siyasiler arasında olması gereken bir görüşme. Ama bugünkü siyasi iklime baktığımız zaman bu ne kadar yeni bir sayfa açar sorusuna açıkçası ben yeni bir sayfa açma ihtimalini görmüyorum. Ben dahası bu görüşmede aslında biraz iktidar blokunun, yani sadece Erdoğan için söylemiyorum bunu, bir bütün olarak iktidar blokunun biraz CHP içindeki dengelerle de oynamak istediğini, yani Özgür Özel'in biraz daha öne çıkarılarak, çünkü önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde potansiyel olarak iki tane tırnak içinde aday gözüküyor. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları. Ben biraz daha iktidar blokunun biraz Özgür Özel'i de bu parti içi dengelerde öne çıkarma gayreti içinde olduklarını düşünüyorum. Bence bu görüşmenin bir parçası da biraz bununla ilgili.
Sevgili Murat Aksoy, çok teşekkür ederim aktardıklarınız için. Görüşmeden sonra bir açıklama yapılırsa yine tekrar rahatsız ederiz sizi. Belki uygun olursanız sıcağı sıcağına da konuşuruz biz de hala yayında olursak diyeyim. Çok teşekkür ediyorum bugün için de.
Ben çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.
Görüşmek dileğiyle, kolay gelsin çok. Evet, son gelen bilgiye göre artık CHP lideri Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nden ayrılmış. Yaklaşık 16 dakika sonra AK Parti Genel Merkezi'nde bir görüşme, tarihi bir görüşme olacak. Masada neler olacak videosunu bir daha hazırlayabilir miyiz arkadaşlar? Ben bir daha üzerinden geçeyim neler olacak diye. Ondan sonra hemen Ali Deniz'le konuşalım. Evet, Ali'nin hazırladığı bu güzel grafik. Hemen bakın, liderler sağda kayacak birazdan sağa sola. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii konuştuk, Nesrin Hoca'yla da konuştuk, Murat Aksoy'la da konuştuk. Anayasa değişikliği, sivil anayasa, Numan Kurtulmuş da zaten bunun adımlarını atıyor. Partilerle görüştü, bugün de görüştü, DEM Parti, Saadet Partisi, İyi Parti ile. Ama Nesrin Hoca eleştiriyor, diyor ki yani bakınız anayasa yapmak için AK Partili ve MHP'lilerle de görüşmesi lazım ama görüşmüyor. Dolayısıyla burada bir katakulli var diyor aslında Nesrin Hoca. Ne olabilir başka? Ekonomi, milli eğitim, tarım, sağlık, AK Parti'nin gündeme getireceği, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getireceği konu başlıkları. Özgür Özel'in dosyası daha yoğun. Emekli maaşları geçim derdi, emeklerin geçim derdi. CHP'li belediyeler biliyorsunuz 31 Mart'tan sonra CHP'li belediyeler, özellikle AK Partili belediyelerin bıraktığı borçlar, bu borçlar nasıl ödenecek, neler yapılabilir? Bir de tabii seçimlerden önce Hatay'da yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuşma vardı. Merkezi yönetimlerle yerel yönetimler arasında, yani bize oy vermezsiniz, buraya hizmet gelmez mi halinde bir açıklama. Herhalde bu da gündeme gelecek. Atanamayan öğretmenler, Can Atalay'ın durumu, Osman Kavala'nın, Gezi tutuklarının durumu. Bugün Abdülkadir Selvi de yazmıştı zaten, yine bunu da konuştuk. Dün Taksim'de yaşananlar, 1 Mayıs iktidarın Taksim'in adı ve dış politikadaki gelişmeler, bunların hepsi konuşulacak mı? Bakalım, süresine bakacağız, neler olduğuna bakacağız ve sonrasında da değerlendireceğiz diyeyim. Bu yayında da eğer görüşmeye dair ilk videolar gelirse, biz de hala canlı yayında olursak sizlere aktaracağız diyeyim. Hemen yanımda Ali Deniz var, hoş geldin.
Hoş bulduk. Yeni programın hayırlı olsun.
Teşekkürler.
Program formatı yeni değil ama Evet. Yeni bir isim, yeni bir değişiklik, yeni Evet. Bir program diyebiliriz herhalde.
Evet.
İzleyicilerimize de sormuştuk bizzat. Sordum. Anket de açmıştık bizim WhatsApp grubundan. Hala WhatsApp grubuna katılmayan varsa bekliyoruz. Ali'ye de belki linki vardır ama yoksa bile ben tekrardan zaten YouTube community'de WhatsApp linkini paylaşırım. O konuda bir sıkıntı yok. Dün tabii önemli bir gündü, çok beklenen bir gündü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle Taksim'e yürüyoruz çağrısı yapmasının ardından daha da bir önem kazanmıştı toplumun en azından düşüncesinde.
Evet.
Dün tabii Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel alana geldiler. Orada bir açıklama yaptılar. Sonra alanı terk ettikten sonra sendikalar da yavaş yavaş çekildi ve beklenen kadar belki de olay olmadı. Sonuçta en azından CHP'nin yürümesi gibi Taksim'e, böyle bir girişimde bulunması gibi bir olay söz konusu olmadı. Tabii bu da değişik kesimlerden değişik reaksiyonlar doğurdu toplumda. Bunlara biraz girmem gerekiyor ama öncelikle dünkü o Unkapanı'nda kurulan o barikat fotoğrafı da gerçekten tarihe geçti.
Yine dönerse yanımızda elinizde konuşurken güzel olur.
Herhalde gerçekten. Bundan 3 sene sonra, 4 sene sonra 1 Mayıs'ı yaklaştığı zaman 1 Mayıs'ta unutulmaz görüntüler arasına bence kesinlikle girecektir. Zaten sabah baktığımda çoktan çekilmişti o görüntü. Hmm. O görüntü üzerinden de tabii konuşulacak çok şey var. Kemal Can'ın bir tweet'i var.
Hmm.
O bence, gördün mü o tweet'i?
Gördüm.
O tweet gördüğüm en güzel saptamalardan biriydi. Eğer varsa hemen ekrana getirelim.
Bunun aynısını burada yanımda da söyledi, biliyor musun? Eve gittikten sonra atmış,
evet.
Kemal
Taksim'in
abi.
Taksim'in adının resmini, evet. Bozdoğan kemeri önündeki tomalar yerine polis barikatı önündeki itişmeden çekmek basit bir tercih sorunu değil, açık politik pozisyon. Bu dalgaya hevesle katılan muhalefet medyası ve aktörleri için de angajman önceliklerinin ne olduğunu gösteriyor. Burada tabii ki katılırsınız katılmazsınız ama bence Kemal Can en azından insanlara fikrinin ne olduğunu, hangi noktada durduğunu bence güzel açıklamış. Burada tabii ki neyden bahsediyor? Biraz dünkü gelen reaksiyonların derlemesi üzerine yapılmış bir analiz olduğu ortada. Dün örnek veriyorum, sol gruplardan CHP'ye bir tepki geldi. Bu tepki ikiye ayrıldı. Bir, neden yürümediniz bizimle Taksim'e? İki, zaten yürümeyeceğinizi biliyorduk da neden o zaman böyle bir çağrı yaptınız? En azından tutarlı olsaydınız diye. Hemen ardından zaten Ulaş Tolun'un da bir tweet'i var. O tabii uzun bir tweet. Evet. Burada hepsini okuman mümkün değil. Ama aslında CHP'nin buradaki yaptığı olaydaki sıkıntıyı dile getirmiş. 1 Mayıs tavrını gayet tutarlı bulmuş Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ama öncesiyle birlikte iki tane sorun olduğunu tespit etmiş. Birincisi, sol aktivizm dozunu bizzat yükselterek öncülüğe soyundu ve bundan içgüdüsel olarak vazgeçti ve yarattığı beklentinin altında kaldı demiş Cumhuriyet Halk Partisi için. İkinci olarak da Taksim'i bir sol romantizm ısrarı yerine bir hak ihlali ve bu ihlale karşı mücadele olarak konumlandıramadı demiş. Bu da ilgimi çeken tweetlerden biriydi. Mutlaka eklemek istedim. Ulaş Bey zaten burada sık sık da...
Evet, bugün de aradım hatta.
Kayda değer programına da çıkıyor. Tabii kayda değer olduktan sonra hiç çıktı mı bilmiyorum.
Yok,
ama...
bugün aradım. Bu tweet'i görünce dedim ki hani buna benzer bir şey konuşacağız, gelebilir misiniz diye. Seyahatteyim dedi. Başka zaman için sözleştik yakın zamanda.
Burada tabii bu gelen tepkileri sadece... Hani sol sosyal demokrat çevreden bakmamak gerekiyor. Milliyetçi muhalif seçmenin de bir refleksi vardı. Bu reflekslerden bir tanesi zaten Kemal Can'ın da bahsettiği tweette de bence o grupta içine alabiliriz. Mesela şöyle tweetler çok vardı. Hani bir video vardı, polise parmak sallıyordu bir eylemci. Mesela o video üzerinden şöyle bir tweet atan görmüştüm. Ama bu hesap muhalif, yani bu seçim dönemlerinde özellikle en muhalif kendileri oluyorlar. Son 14 Mayıs seçimlerinde de en büyük muhalif olarak Sinan Oğan'ı desteklemişlerdi. Hatırlıyorum yani, hesabı hatırlıyorum çünkü. Demiş ki sen şu anda Türk polisimize nasıl parmak sallarsın? Onun üzerinden zaten bir tartışma çıkmış. Ama tekrardan hatırlatmak üzere bu hesap muhalif olarak konumlandırıyor kendini. Böyle Kemal hesaplar da var.
Muhalefet medyası derken dün yine bazı örneklerini görmüştük. Sen de görmüşsündür yani.
Evet, bir de şöyle bir durum da söz konusudur. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi çok eleştirildiği için bu noktada medya içerisinde bazı gruplarda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin hareketlerini aslında doğru olduğunu iddia eden kesimlerden bazı açıklamalar geliyor. Bu açıklamalardan tabii tepki çekenler de çok oldu. Ben İsmail Saymaz'ın açıklamasını hatırlıyorum dün mesela. Ne demişti? Sola özel bir bayram değil demişti. Evet, 1 Mayıs.
Sol bayramı değil bu 1 Mayıs.
Evet, tam kelimeleri hatırlamıyorum. O yüzden tam cümleyi söylemeyeceğim ama işte oradaki şiddet görüntülerine de değinmişti. Oradaki eylemciler ve polis arasındaki çıkan görüntülere de değinmişti. Bu arada bir şeyi de hatırlatmakta bence fayda var. Hatırlatayım hemen. Birçok sayfa paylaşıp kendilerinin ve bizzat sahiplendiği görüntülerin çoğu Medyascope'dan çıkan görüntüler. Çoğu öyle. Bize hani çok fazla atıyorlar ya mesela, bunu da konuşsana, bunu da konuşsana diye görüntü atıyorlar mesela. O görüntü bizzat Eda Nur'un çektiği görüntüler. Eda Nur Tanış'a ait o görüntüler. Buradan da tekrardan gerçekten kendisini tebrik etmek istiyorum. Yüz yüze ettim. Burada da etmezsem olmaz. Yarım kalır bence. Çok başarılı bir iş çıkarttığını düşünüyorum dün. Ama bu haber sayfalarının görüntüleri sahiplenmesi acayip. Sen de görüyorsundur zaten. Bugün bir sayfa gördüm mesela. Diyor ki işte dün siz bizi haberimizden dolayı linç ettiniz ama böyle böyle böyle. Haberimiz dediği Medyascope'un videosu. Komik değil mi? Düşününce
çok,
komik.
Çok.
Bunu bir sayfa yapmıyor bu arada. 7-8 tane sayfadan gördüm bunu. Diyor ki siz bizim haberimizi niye linç ediyorsunuz? İşte siz şöyle misiniz, böyle misiniz? Ama haber Medyascope'un videosu. İşte bu da çok önüne geçemediğimiz bir konu, bir husus aslında sosyal medyada. Gelelim bugün ne oldu? Bu sabah Özgür Özel Halk TV özel bir açıklama yaptı. O açıklamada da aynen şöyle dedi. Ben o barikatı kaldıracağım, ben devletin polisini oradan çekeceğim ama bunu kendisi de halkın çocuğu olan polisle çatışarak yapmayacağım. Ben bunu seçimden birinci parti olarak çıkmış bir genel başkan olarak önümüzdeki ilk seçimi kazanarak yapacağım. Kavga ederek, iterek, çatışarak değil, seçimle yapacağım bunu. Burada da tabii şöyle reaksiyonlar geliyor. Hak veren de var bu arada. Olaylar var, biraz izginlendikten sonra hak veren insanlar da var. Orada Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun devam etmesinin muhalefetin aleyhine işleyeceğini düşünen insanlar da var. Ama aynı zamanda madem böyle, o zaman hiç böyle bir çağrı yapmasaydın diyen insanlar da var. Bir de bu şeyler de biraz tanıdık geliyor. Biraz 14 Mayıs'tan sonra da umudunu Türkiye'de yitiren seçmende şöyle bir durum da söz konusuydu. Biz 14 Mayıs'a kadar dişimizi sıktık. Evden çıkma dediniz, çıkmadık. Protesto etme dediniz, etmedik. Sandığa kadar götürdünüz bizi. Sandıkta da izlediğimiz sonuç çıkmadı. Bizi hayal kırıklığına uğrattınız. Şimdi insanlar aynı filmi tekrar izlemekten de yoruldular. Tam 31 Mart iyi bir ivme yakalaması için bir fırsattı diye düşünürken bir anda tekrardan eski ezberlere dönülme noktası da insanlarda hayal kırıklığı yaratıyor olabilir diye yorumluyorum ben bu tepkileri.
Evet, doğru. Bir de bir anayasa mitingi vardı, hatırlarsın. O zaman tabii Kuzey Irak'ta yapılan işte saldırının ardından şehit düşen askerler nedeniyle iptal edilmişti ya da ertelenmişti CHP'nin yapacağı bu anayasa mitingi. Onun da hala yapılmaması hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin eleştirildiği noktalardan biri. Hani neredeydi, bizim bir miting vardı, bizi toplayacaktınız. Bir de emeklilerle alakalı bir miting yapıldı,
evet,
değil mi yakın zamanda?
Yakın zaman ama bir kere söylendi o. Bir daha ardından başka bir açıklama gelmedi. Dün önemli bir fırsattı ama biraz bunu da önemli bir fırsat noktasına getiren de bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kadar iddialı bir şekilde biz 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyoruz demesiydi. Yoksa orada eyleme katılan insanların da önceliği Cumhuriyet Halk Partisi değildi belki de. Bu olaylar oluncaya kadar. Bu olaylar olduktan sonra da önceliği Cumhuriyet Halk Partisi olmayan illa vardır. Bir de Osman Kavala konusu var. Buna da özellikle değinmek istiyorum. Çünkü Abdülkadir Selvi'nin 3 haftadır yazmış olduğu her perşembe yayınlanan yazıları ben de takip ediyorum. İlk 3 hafta önceki yazısı dikkatimi çekmişti. Ve bu yazının teması artık bahar gelmeli üzerineydi. Bunu da şöyle doldurdu Abdülkadir Selvi. Osman Kavala'ya ve Gezi tutuklularından bahsederek bunların AK Parti'ye ne faydası var bu insanların içeride olmasını diyerekten başladı. Geçen hafta da Özgür Özel'i Özgür Özel'den de övgü dolu sözlerle bahsettiği bir yazı yayınladı. Bu insanların çıkması için istenirse hukuk içinde yollar bulunabilir. Bunlar irade meselesi dedi. Bu hafta tekrardan bugün de görüşme olmadan önce yine Osman Kavala ile alakalı bir şeyler yazmış. Evet. Hatta bayağı böyle hukuksal yönünü yazmış. Şöyle bir cümle dikkatimi çekti. Osman Kavala FETÖ'cüler tarafından hazırlanan 15 Haziran 2013 tarihli analiz isimli rapordaki iddialar nedeniyle suçlanmıştır. Oysa asıl darbe girişimini 15 Temmuz 2016 tarihinde bu suçlamayı yönelten FETÖ'cüler yapmıştır. Bu en çok dikkat çeken kısımdı yazısında. Haber sayfalarının paylaştığı kısımdı. Evet. Tabii Abdülkadir Selvi de Recep Tayyip Erdoğan'la yakınlığı bilinen bir gazeteci olduğu için 3 haftadır da bu yazıları yazdığı için bugün de bizzat Erdoğan ve Özel ne konuşacak diye sorduğumuzda Osman Kavala meselesini de otomatik olarak gündeme almamızda bence bir sakınca yok ben.
Hemen bir şey okuyayım. Biraz önce sen yokken de söyledim işte bazı Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından eleştiri var Osman Kavala'ya dair. Hemen açıyorum şimdi. Ahmet Selim Köroğlu yazmış, demiş ki hani Abdülkadir Selvi yazısının üzerine yazıyor. Ne Osman Kavala'ymış arkadaş, Gezi olaylarında hükümetin önemli görevlisi başbakan olan yeni sistemle bizatihi yürütme görevini üstlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiçbir önemi yok. Varsa yoksa Kavala demiş. Yani tepkiler de devam ediyor bir yandan da Abdülkadir Selvi'ye. İşte MHP nasıl ikna edilecek diye de konuşuyoruz ya. Bakalım yani ne olacak, ama benim sana sormak istediğim bir şey var. Yani
tabii
nasıl
ki. Çok sürenizi almalıysak.
Yok yok, hayır. Bir yandan da eğer görüşmeye dair video gelirse hani onu verelim, biz de kesip ona gidelim, ama daha gelmedi bir şey, dolayısıyla konuşabiliriz. İki nokta var. Bir tanesi şu Bozdoğan su kemerinde çekilen o fotoğrafın ardından atılan bazı tweetleri gördüm, bazı sosyal medya fenomenleri, özellikle işte AK Parti'ye yakın olan isimler, isim de vermek istemiyorum ama yayından çıktıktan sonra seninle konuşuruz. Ya senin gözüne ilişti mi böyle, yani AK Partililer o fotoğrafı nasıl yorumladılar, o polis barikatlarını, yani o fotoğrafı daha doğrusu şeyi sormuyorum. Yani insanların, oradaki işçilerin işte barikatları aşmaya çalışırken çekilen işte o biber gazları, maskeler vesaire, oradaki fotoğrafları sormuyorum. Sadece o ilk Umut'un çektiği fotoğraf ve paylaşılan fotoğraf viral olduktan sonra AK Parti'li hesaplar nasıl gördüler? Gördüler mi? Ne yorum yaptılar? Senin dikkatini çeken var mı?
Senin dikkatini çeken var mı?
Var.
Bir tane bence sen söyle, bir tane de ben söyleyeyim. Çünkü ben de kaçırmış olurum. O kadar fazla diğer şeylere odaklandım ki. Çünkü AK Partiler'de genelde şöyle bir refleks vardır Senem. İlk başta böyle çok ses etmezler. Hı hı. Ama mesela orada bizim görüntülerimiz çıktı ya. Oradan hı hı. rahatlıkla şunu yaptılar mesela. Bak işte polisimize saldırıyorlar. Evet. Özgür Özel'de bunun altında imzası var mı? Tabii o Özgür Özel kısmı çok tutmadı. Çünkü Özgür Özel açıklamasını yapıp ayrıldığı alandan şunu diyen de oldu. Ya işte senin cesaretin bu kadarmış. Özgür Özel açıklama yaptın, hani Taksim'e yürüyecektin diyen de oldu. Onlar da biraz kafalar karışık. Bir tane kullanıcı var. Zaten 31 Mart'tan sonra da AK Parti olan angajmanı biraz böyle uzaklaşıyor gibi hissettiğim isimlerden bir tanesi. Bu Taksim'de başörtülü kadınların tutuklandığı, en azından gözaltına alındığı görüntüler de ortaya çıktığı zaman AK Parti içerisinde tepki veren insanlardan biriydi. Dün de şuna yormuş olayı. İşte siz başörtülü kadınlarımızı tutuklayabiliyorsunuz ama dün size tekme atan protestocuları tutuklayamıyorsunuz. Ben iktidarın da sınıfta kaldığını düşünüyorum. Şimdi bu da farklı bir açıdan. Şimdi evet. Diyor ki siz niye yeterince otoriter değilsiniz? Bir taraftan niye bunu yapıyorsunuz demek yerine niye otoriter değilsiniz? Aynı zamanda şundan dolayı da suçlamış. Trafiği tıkamakla. Yani bu kadar insanı mağdur ediyorsunuz demekle. Sen ne gördün ya?
Benim gördüğüm, Almanya'da da 1 Mayıs'a katılmış biriyim ben. Dolayısıyla...
Ha, sen onu iktidar tarafından olarak nitelendiriyorsun.
Öyle değil mi?
Değil ya.
Ha tamam, peki.
En azından beyanı öyle değil. Şimdi beyanı öyle olmayan bir insana ben iktidar tarafından demek istemiyorum ama anladım kimden bahsettiğini.
Tamam, peki. O da bir sorum daha var bak. Bir sorum daha
tabii,
şu.
Tabii gelsin.
Ekrem İmamoğlu'yla Özgür Özel Saraçhane'de konuşurlarken yanlarında da Özgür Çelik. İmamoğlu'nun yüz ifadesinin pek orada mutlu bulunmadığına yönelik bir takım spekülasyonlar, işte iddialar ortaya atıldı. Böyle bir şey var mı? Yani şimdi dünkü Canan Kaftancıoğlu tweetini de hatırlatırsak.
Evet, evet, evet. O Canan Kaftancıoğlu'nun tweeti de varsa ben onu da ekrana alalım.
Yani bir şey var değil mi? CHP içinde de bir şey var. Gözüne, kulağına gelen, gördüğün.
Benim kulağıma gelen sadece bir bilgi oldu. O da ilk başta yapılan bir MYK'da en azından Ekrem İmamoğlu tarafının hani en başta son derece angaja olmaması, olaya ama şu şekilde değil yani asla. Arkadaşlar biz ne yapıyoruz orada provokasyon çıkacak değil ama fikir beyan edilen bir toplantıda sonuçta böyle bir beyanı olabileceği yönünde. Ama sonrasında da genel başkanımızın aldığı kararın arkasındayız dendi de söylendi. Bunlar tabii ki bana gelen kulis bilgileri. Bunu hiçbir şekilde %100 doğru diye burada anlatmam da zaten doğru olmaz. Ben sadece gördüğüm üzerinden yorumlarsak Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'in orada ben biraz hazırlıksız yakalandığını da düşünüyorum gördüğüm kadarıyla. Bence orada ortamı gördükten sonra da orada daha fazla kalmamanın doğru olabileceğini düşündüler ve öyle bir harekette bulundular. Yani niyet okumak olur daha fazlası.
Evet, doğru.
Elimde de somut olarak bir liderin yaptığı bir açıklama olmadığı için Senem burada bir şey söylemem niyet okumak olur. Bunu yapan da çok biliyorsun gazetecilerde var ve hiç yani ne bir öz eleştiri ne işte yanılmışım demek hiçbir şey yok. O niyeti okurlar, önüne bir kulis yazarlar ya da hiç kulis de yazmazlar. Bu böyledir derler. Öyle çıkmayınca da en iyi ihtimalle tweetlerini silerler. Tabii Medyascope olarak da o noktada bence önemli bir farkımız var.
Evet, öyle.
Bilmiyorum, katılıyor musun?
Katılıyorum gerçekten. Yani
bugünkü buluşmadan önemli bir şey çıkacağını da düşünüyor musun? Onu da ben sana sorayım. Sözünü kestim, kusura bakma.
Yok estağfurullah. Yani bir yandan da gelmiş Özgür Özel AK öyle Parti mi? Genel Merkezi'ne. Videoyu da gösterebilirsek en azından canlı yayını belki üzerine biz de konuşuruz. Ya tabii tarihi bir görüşme. Diyalog kanallarının açıklanması konusunda belki. Evet, sesli izleyelim.
Tarihi buluşmada ajandası kalabalık. Gündemdeki başlıklar sıcak. Ekonomik sıkıntılardan.
Evet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Birinci parti sıfatıyla bunu da zaten her vesileyle söylüyor Özgür Özel. AK Parti Genel Merkezi'nde.
Evet, tarihi anlar.
Tarihi anlar.
Ve birini gördün mü şu an?
Evet, Özgecan'ı gördüm. Özgecan hemen bize bilgi geçiyor. Gerçekten. Teşekkür ediyoruz. Bakın kalabalık. Çok sayıda insan, çok sayıda basın mensubu. Şeyi fark ettin mi yalnız? Bak sanki iki kanat var. Bir tarafta daha iktidara yakın medya sanki. Bak şu tarafa baktığın taraf zaman öyle. Evet sanki biraz öyle.
Öbür tarafı net göremedim
öbür
ama.
Tarafı
belki
göremedik.
Her taraf öyledir.
Yani bugün görüşmeden bir şey çıkar mı bilmiyorum ama iktidar uzunca bir zaman sonra yapılacak. Evet bak Namık Tan'la birlikte gelmiş. Sabah ben bu duyumu almıştım. İki büyükelçiyle birlikte... yani görüşmede iki büyükelçi de olacak diye Namık Tan eski Amerika büyükelçimiz AK Parti döneminde yapmıştı bu görevi. Dolayısıyla onun için de ilginç bir deneyim olacaktır yıllar sonra bir CHP İstanbul Milletvekili sıfatıyla AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek. Bakalım yani belki diyalog kanallarının açıklanılması konusunda mutabakata varırlarsa biz biraz önce Nesrin Hoca ile de aynı şeyi konuştuk. Nesrin Hoca diyor ki belki iadeyi ziyaret yapar mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir sonraki görüşmede diyor CHP Genel Merkezi'nde olur.
Olabilir. Ben şu konudaki tahminini merak ediyorum. Hı. Ortak bir basın açıklaması
yok,
olur mu?
Ben öyle bir şey beklemiyorum.
Olmaz diyorsun. Herhangi bir açıklama olur mu?
Belki, belki CHP Genel Merkezi sonra hareketlilik olur mu bilmiyorum ama bir yandan da görüntüleri izliyoruz. Sesi kısabilirsek arkadaşlar.
Burada konuşulanları evet. Özgür Özel'in tarafından öğrenmememize bir imkan yok diyorum ben.
Ben sabah Özgecan'a sordum.
Ama illa bence neler konuşulduğunu öğreneceğiz.
Yani bir saat önce sordum Özgecan'a hani CHP Genel Merkezi'nde bir hareketlilik var mı? Hani bu görüşme bittikten sonra dönüp oraya bir açıklama yapar mı? Bir basın toplantısı yapar mı diye sabah konuştuğumda bu konuya dair bir bilgi olmadığını, hazırlık olmadığını iletti CHP'li kurmaylar demişti. Ama bir saatte biliyorsun bir dakika bile Türkiye siyasetinde çok ilginç. Bakalım neler konuşulacak, ne kadar sürecek? Yani ziyaretin süresi de bence çok önemli, görüşmenin süresi de çok önemli. Biz hazırlanıyoruz, hazırlanmaya da devam edeceğiz. Bir açıklama gelirse eğer Ali Deniz'in bana biraz önce sorduğu gibi hemen tekrar toplaşacağız. Bugün Ruşen Çakır stüdyoda değil ama evden bize katılacak. Değerli konuklarımız da olacak. Sabah Aliye ile ayarladık. Uzun bir yayın, belki bir açıklama geldikten sonra üzerinde somut konuşulacak bir takım şeyler olursa eğer konuşacağız akşam saatlerinde diyeyim. O yüzden ayrılmayın bizden.
Mesai uzayabilir.
Evet, mesai bu sıralar çok uzuyor.
31 Mart'tan sonra ama bünye alışmıştır diye
alıştı,
tahmin ediyorum.
Alıştı. O günkü 7,5 saatlik yayından sonra alıştı. Gerçekten herkesin eline sağlık diyeceğim bir yayındı. Dün de keza öyle. Her gün yaptığımız yayınlarda zaten herkesin eline sağlık diyorum. Dolayısıyla bir kez daha teşekkür edeyim. Senin var mı topluluk yöneticisi olarak söylemek istediğin izleyicilerimize?
Ben tabii ki her yayında katıldığım gibi sizden birer beğeni rica edeceğim. Şu anda bizi 190 kişi izliyor. Birer beğeni bırakırsanız daha da geniş kitlelere ulaşmamızda yardımcı olabilirsiniz bize. Aynı zamanda şu anda hala yayındaysanız da yorumlar kısmına 1 Mayıs'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin size göre nasıl bir sınav verdiğini de belirtirseniz.
Sordun mu sen
harika
bunu?
Olur. Bunu sormadım, şu an sordum. Aynı zamanda toplulukta bir anket açtım bu konu hakkında ama şimdi o anketi görmek istemeyen, yani oraya bakmak istemeyenler için de direkt yorumlarda daha rahat, daha pratik olur diye tekrardan dile getirmek istedim. Sizlerin katkıları sayesinde de büyümeye devam ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet, diyerek sözü sana bırakıyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü yayında da yine bizimle birlikte olduğunuz için sorularınızla, yorumlarınızla ben çok canlı sohbete bakamadım. Bugün özür diliyorum. Bir kez daha hatırlatıyorum. Lütfen Medyascope'a YouTube'un katıl butonuyla, Patreon üzerinden, şu an bu yayını izlerken hemen orada bulunan süper teşekkür butonuyla, yayın bittikten sonra süper teşekkür burada olacak. Hemen oraya da tıklayarak gidebilirsiniz diyeyim. Bu yayını beğenip paylaşıp yorum da yaparsanız, yorumlarımızda da bir artış var zaten yayınlarımızın yorumlarında. Dolayısıyla dikkate de alıyorsunuz demektir. Bu benim için özellikle çok önemli. Biz bakıyoruz yayından sonra da destekleriniz oluyor. Maddi destekleriniz oluyor. Her birine ayıyla teşekkür ediyoruz. Kendi öz eleştirimizi de yapıyoruz diyeyim. Bugünkü yayın için de çok teşekkür edelim. Dediğim gibi bir açıklama gelirse, somut bir takım şeyler duyarsak, kulis bilgileri alırsak biz yine birkaç saat sonra, belki de dakikalar sonra güzel bir ekiple yeniden karşınızda olacağız akşam saatlerinde değerlendirmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz bugün bizi izlediğiniz için. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.